hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem ve Özlem.
Hikayenin Kadın Hali'nden herkese merhaba. Özlem Yalçınkaya ben. Size güzel bir akşamüstü diliyoruz. Bugün yanımda Leyla Nezi var. Çeşitli zamanlarda isminin geçtiği oldu programlarımızda ama kendisini benim hatırladığım kadarıyla ilk defa davet ediyoruz programa. Leyla Nezi Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Ama bugün yaptığı başka, yani bu tabii aynı zamanda belki akademik kimliğinin bir parçası ama yaptığı çok mühim, daha doğrusu tek başına yapmadı mutlaka ama vesile olduğu diyelim çok hani mühim çalışmalardan biriyle ilgili davet ettik kendisini. Hoş geldin Leyla.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Bu konu aslında benim anlatmamdan ziyade tabii senin anlatman çok daha mantıklı ama belki şöyle başlayabiliriz. Hamursuz da ne oluyor? Yani hamursuz neresi? Önce onu sorayım. Bir de orada ne oluyor? Böylece sondan başlamış olalım, olur mu?
Evet, çok mersi. Ya hamursuz fırını Galata'da muhteşem bir yer. Yani herkesin burayı görmesini öneririm. Çoğunuzun herhalde bildiği gibi Galata eski Yahudi mahallesi. İstanbul'un en eski, en enteresan mahallelerinden biri. Ve eski hamursuz fırını tabir ediliyor. Çünkü bu matzo dediğimiz hamursuz ekmeği, yani Yahudilerin bayramlarında yediği hamursuz ekmeği bu fırında yapılıyordu. Fakat tabii işte dünya değişti. Hamursuz ekmeği artık yapılmıyor. Gerçi yapılabilir yani, bütün makineleri falan orada duruyorlar. Ama artık İstanbul'un dönüşümüyle ve Galata'nın dönüşümüyle birlikte eski hamursuz fırının bir sanat alanına dönüştüğünü görüyoruz. Ve biz de bu şekilde kendimizi hamursuz fırınına bir sanat ve sosyal bilim veya sanat ve sözlü tarih karışımı bir projenin sergisiyle kendimizi orada bulduk. Hamursuz fırını böyle bir yer.
Hamursuz fırının tam tarifine, yani yer tarifine zaten internetten rahatlıkla ulaşılabiliyor. Bir de Gençler Anlatıyor diye bir web sitesi var. Gençleranlatıyor.org değil mi Leyla Hanım? Oradan da ulaşılabiliyor. Şimdi bu web sitesinin ne olduğunu ve şu anda orada neler oluyor olduğunu tabii biraz daha detaylı konuşacağız. Leyla Hanım, aslında Türkiye'de sözlü tarih dediğimizde akla ilk gelen isimlerden biri. Ama bu sefer biraz daha enteresan bir şey yaptılar. Yani sözlü tarih hepimizin ilk geldiği anlamıyla aslında belli bir yaşam biriktirmiş, belli bir deneyim biriktirmiş. Çeşitli kişilerle ya da gruplarla yapılan görüşmeler sonucunda yakın tarihin bir şekilde kayıt altına alınması ve daha uzun süreli belleğe aktarılması. Yani insan ömrüyle sınırlı kalmamasının sağlanması. Sözlü tarihin hani bildiğimiz diğer tarih türlerinden farkı elbette. Muhatapları hayattayken, aktörleri hayattayken kendileri ve deneyimleri hakkında beyan verebiliyor olmaları. Bu anlamda herkesin hakkında genelde o deneyimi yaşamış, bu nedenle yaşı biraz daha olgun insanlarla yapılan görüşmeler gibi gelir. Yaşı genç bile olsa hani araştırılan konuya göre onunla ilgili bir deneyime sahip, yani neyse artık o konu. Ama Leyla Nezi ve ekipteki diğer arkadaşların isimlerini birazdan sayarız mutlaka. Biraz daha farklı bir açıdan baktılar bu konuya ve gençlerle sözlü tarih çalışması yaptılar. Ama isterseniz bir siz anlatın, yani gençlerle sözlü tarih çalışması yapmak fikri nereden, hani sizi niye heyecanlandırdı, niye böyle bir yolculuğa çıkmak istediniz?
Şimdi şöyle, tabii ki sözlü tarih deyince akla tarihe tanıklık ve yaşlılar geliyor. Ama bir yandan da şöyle bir ilgi alanım var. Türkiye'de gençlerle ilgili çok az çalışma var ve Türkiye nüfusunun çoğunluğu genç. Hı hı. Peki neden sözlü tarih metodu ve gençler? Bu da şu, yani şu anda biliyorsunuz Türkiye'de yakın tarih en çok tartışılan konulardan biri. Peki yakın tarihi gençler nasıl biliyorlar? Tarihi nasıl tanımlıyorlar? Gençler için tarih önemli mi? Ve gençlere tarih kendi deneyimleri dışında nasıl aktarılıyor? Hangi kaynaklardan aktarılıyor? Biz tarihi kendi deneyimlerimiz dışında nasıl yaşıyoruz? Bu da aslında şu anda bellek çalışmaları dediğimiz alanda post bellek olarak geçen bir deyimle ilgili. Yani o da şu ki, sadece deneyimlerimiz bizim tarihimizi oluşturmuyor. Annemizin, babamızın, televizyonda gördüklerimiz, Facebook'ta okuduklarımız, internette gördüklerimiz, bunlar da aslında yani kolektif bir hafıza, çeşitli kaynaklardan gelen kolektif bir hafıza aslında bizim kişisel tarihimizi oluşturan kaynaklardan. Bu açıdan Türkiye'de gençler nasıl bir tarih kurguluyorlar? Onlara örneğin yaşam öykülerini anlatmalarını veya geçmişi anlatmalarını istediğimizde bize ne anlatıyorlar? Bunu merak ettik ve biraz da bu yüzden gençlere sözlü tarih metodunu uygulayan bir proje tahayyül ettik, hayal ettik.
Şimdi yöntem tabii şey açısından çok tam dediğiniz gibi, yani bugünkü birçok şeye oturuyor. Çünkü ben mesela Ahmet Türk'ün şöyle bir demediğini hatırlıyorum. Bu barış müzakereleri bir şekilde olacaksa biz hayattayken olsun. Çünkü bizden sonraki jenerasyon faili meçhullerin çocukları. 90'ların çocukları, yani 90'larda çocuk olanlar genç oluyorlar artık. Ve dolayısıyla onlar sizinle konuşmaya açık değiller. Yani onlar çok daha büyük bir öfkeye sahipler. Öyle yetiştiler. Çünkü yani 90'ları biliyoruz. Hani ona ayrıca burada belki konuşmaya gerek yok ama bir de 90'larda bölgede çocuk olmakla ilgili de çeşitli çalışmalar çıktı biliyorsunuz. Dolayısıyla tam hani sizin söylediğinize denk gelen bir şekilde yani kendiniz o dönemi zaten çocukken filan bir şekilde anlamlandırıyorsunuz. Öncesiyle ilgili de ebeveyninizden zaten birçok veri geliyor size. Hele bir de onlar tutarlıysa o zaman zaten kafada çok da bir soru işareti kalmıyor. Bu tabii ki böyledir diye düşünüp bir tavır geliştiriyorsunuz. Bu hepimizin yetişme tarzı ve düşünme kalıplarının tabii oluşumunda var. Ama bunu Türkiye'deki konjonktürle düşündüğümüzde, Türkiye'deki dengelerle birlikte düşündüğümüzde siz aslında doğrudan hani toplumsal barışı tesis edebileceğimiz ya da edemeyeceğimiz belki de yani en temel noktaya dokunmuş oluyorsunuz. Ya en azından bana öyle geliyor hani baktığım yerden. Çünkü tüm bu aktarımlar bizi ya polarize edecek ya bir yere getirecek. Ya konuşabilir hale getirecek ya uzaklaştıracak. Sonuçta gençlerden herhalde büyük bir akillik de bekleyemeyiz bu anlamda. Evet bana bunlar aktarılıyor ama belki de böyle değildir. Ben bir gideyim de işte bana karşıt gösterilenlerle bir konuşayım demelerini beklemek de zaten çok gerçekçi değil. Bu anlamda bu mekanizmaları deşifre etmek tabii çok değerli. Siz de karşılaştırmalı bir çalışma yaptınız zaten. Değil mi? Biraz anlatabilir misiniz? Yani bu iş yani çıktıktan sonra hani sahası nasıl oldu, nerelerde ne gibi görüşmeler oldu, ne gibi deneyimler en önemlisi yani yaşadınız bu anlamda?
Evet, yani gençler ve sözlü tarih kararını verdikten sonra nerede ve nasıl meselesi vardı. Ve tabii burada Kürt hareketinin ve Kürt meselesinin Türkiye'deki yani en önemli gündem olmasından hareketle şöyle bir karşılaştırma yapalım dedik. Bir çeşit Doğu ve Batı karşılaştırması yapalım. Çünkü aslında hani medyada da sürekli söylenen bir algısal duvar oluştu Doğu ve Batı arasında. Peki gerçekten yaşam açısından, deneyim açısından gençler de bunu bu şekilde mi yaşıyorlar? Yani birbirlerini nasıl algılıyorlar? Birbirlerinin tarihini nasıl algılıyorlar? Kendi tarihlerini anlatırken birbirlerinin tarihinin ne kadar farkındalar diye düşünüp iki il seçtik. Bir tanesi Diyarbakır, bir tanesi Muğla. Niye bu iki il? Yani tabii Doğu ve Batı meselesi. Bunun dışında her iki ilde üniversite olması. Diyarbakır tabii sonuç olarak hani Kürdistan'ın başkenti, yani Güneydoğu'nun en önemli kenti. Muğla'da göç alan, çok fazla göç alan bir yer olduğu için özellikle Diyarbakır'dan ve diğer Güneydoğu illerinden çünkü tabii turizmin çok dönüştürdüğü, ekonomik olarak çok gelişmiş olan bir yer. Bu açıdan bu iki ilde 100 tane genç, bu arada unutmayalım bir de işin bir ulus ötesi bağlantısı var Berlin'de de. Yine Muğlalı ve Diyarbakırlı gençlerle görüştük. Yani Muğla, Diyarbakır ve Berlin'de 100 genç çok farklı çevrelerden, farklı sosyal sınıflardan, farklı etnisilerden, toplumsal cinsiyetlerden, mesleklerden, eğitimlerden 100 gençle ikişer görüşme. Yani 200 tane sözlü tarih görüşmesi yaptık. Evet, proje aşağı yukarı böyle bir çalışma oldu.
Bir yandan da tabii herhalde Muğla'nın göç alırken hani özellikle mevsimlik işçiler anlamında Kürt bölgesinden de çok fazla göç alıyor olması ve oradaki bir sürü aslında sakinin bir tek bu yolla tanışabiliyor olması gibi bir durum da var galiba değil mi?
Evet ama tabii ilginç olan şöyle bir şey var. Birçok Kürt gencinin bize söylediği şu ki kendileri Türkiye'nin batısında oldukları vakit aslında yani yan yana yaşadıkları Türklerin aslında onları görmediğini ve aslında onlara yönelik algıların hala daha çok ana akım medya eğitim veya televizyon üzerinden olduğunu söylüyorlar. Bu gerçekten çok ilginç. Yani Muğla'da Kürtlerin ve Türklerin yan yana yaşıyor olması, aslında birlikte yaşıyor olmaları veya birbirlerini tanıyor olmaları anlamına gelmiyor. Bu gerçekten ilginç bir şey. Genelde hani batıdaki gençler Diyarbakırlılarla veya Kürtlerle ilgili konuştuklarında çok çoğul, yani onlar diye konuşuyorlar. Yani gerçekten kolektif bir kategori var, kolektif bir algı var. Halbuki genelde Kürt gençlerin karşılaşmalara yönelik anlatıları daha çok kendi birebir deneyimleriyle ilgili. Ki bu deneyimlerde ne yazık ki çoğunlukla hani dışlanma deneyimleri.
Bu söylediğiniz konu aslında şey açısından herhalde hani Anadolu'da biraz mesai yapma şansı olmuş herkesin ya da hani orada yaşamış herkesin bir şekilde anlayabileceği bir şey diye düşünüyorum. Bu mahalleleşme meselesi yani başka bir, hep denir ya bir arada yaşıyoruz işte efendim zaten bu coğrafyada kimler kimler ama yani aynı köyde bile ya da işte aynı ilçede bile nehrin iki tarafında yaşamak, işte Alevi mahalleleri, Kürt mahalleleri, Roman mahalleleri yani sürekli belli bölgelere, belli gruplara hapsedip yani hangi gruplar daha azsa ve daha farklıysa bu bölgeden bölgeye çok değişiyor dengelere göre. İşte kimi yerlerde gayrimüslimleri vesaire çok değişiyor. Dolayısıyla yani söylediğiniz kadarıyla bunun bir benzerini elbette Muğla'da da görmek mümkün değil mi?
Evet evet, bu arada şöyle enteresan bir şey daha gözlemledik. Şu da yani Muğlalılar tabii ki turizmin ve ekonomik gelişmeyle beraber hani çok dönüştüğü bir bölgede yaşıyorlar. Yani bir iki kuşak içinde epey fakir tarım veya hayvancılıktan gelen aileler çok hızlı bir şekilde kentleşmişler. Hı hı. Daha iyi bir hayat yaşıyorlar ve kendilerine çok modern tarımsal alanda çalışsalar bile yine hani ruh olarak daha kentli, orta sınıflaşmış Türkler olarak görüyorlar. Yani bir başarı öyküsü olarak görüyorlar kendi öykülerini ve ileriye dönük bakıyorlar. Yani zaman kavramları geriye bakmakla ilgili değil, ileriye bakmakla ve modern olmak çok önemli. Onlar için Kürtler başka bir zamanda yaşıyorlar. Yani her ne kadar onlar Güneydoğu'ya gitmemiş de olsalar, Güneydoğu'yu daha evvelki bir zamana bağlı görüyorlar. Yani daha az gelişmiş, daha fakir. Yani Diyarbakır'ın aslında Muğla'dan çok daha büyük bir şehir olduğunun, çok daha birçok açıdan hani kozmopolit ve çeşitli olduğunun farkında olmadıkları için farklı tahayyül ediyorlar. Yani zamanın gerisinde tahayyül ediyorlar.
Bu ana akım medyanın zaten sunduğu halde de tabii ki gayet tutarlı bir yandan da.
Evet, evet, aynı şekilde. Diyarbakır'da ise Diyarbakırlılar, Muğlalılar kadar taşralı değiller. Muğlalılar çok taşralı çünkü bir yere gitmek zorunda değiller. Yani eğitim için ve çalışmak için Muğla'da kalabiliyorlar. Halbuki Kürtler hem politik hem ekonomik nedenlerden dolayı çok mobil oldukları için bütün Türkiye'yi çok iyi tanıyorlar. Çok fazla yere gitmişler, birçoğu yurt dışına gitmiş. Çok daha aslında sofistikeler. Bu açıdan çok çok ilginç. Yani zaman olarak aynı zamanda yaşıyor da olsa bu gençler, zaman anlayışları çok farklı. Bir de tabii Muğlalılardan farklı olarak Diyarbakırlılar için yakın geçmiş çok önemli. Yani onlar için tabii ki bugün ve yarın yakın geçmişle ve kolektif hafızayla birebir bağlantılı. Yani onları kendileri yapan aidiyet tamamen bu son 30 yılda yaşananlarla ilgili. Ki Muğla için hiç böyle bir şey yok. Muğla için geçmiş çok fazla önemli değil. Bilakis unutmak istedikleri bir geçmiş.
Dolayısıyla aslında Diyarbakır'da belki biraz daha hani ilk başta konuştuğumuz bu yakın tarihin kurduğu kimlikler diyelim ya da aidiyetler ya da tahayyüller diyelim. Tahmin edeceğimiz sebeplerle ve bizim de programda zaman zaman başka nedenlerde konuştuğumuz şekillerde ve tabii bekleneceği gibi çok daha şey... etkin ama bir yandan da Muğla'nın da aslında yani aynı yakın siyasi tarihin sonucu olarak bir ana akım medya söylemi söz konusu. Bunların hepsi tabii çok ideolojik kurumlar. Yani işte bu kadın örneği şiddet de konuşulduğunda tabii orada var, onlar daha feodal ya işte ya da biliyorsun tabii eğitim meselesi. Yani biz hani programda defalarca hani yaşanan hiçbir şeyin bölgeye ait bir durum olmadığını, oradakinin gündeme geldiğini, sorunun oradayken orayla anılarak aktarıldığını ama Muğla'da yaşandığında, Denizli'de yaşandığında işte öyle yurdumuzdaki sorunlardan biri falan olarak geçtiğini ve bu sürekli yapılınca bizim de artık böyle algılamaya başladığımızı çeşitli şekillerde çok konuştuk. Bunun benzeri tabii işte demin dediğiniz bence kentler örneği çok güzel, çok anlamlı. Hani Muğla'da, Diyarbakır'da görme şansım oldu benim. Yani kıyaslanamaz bile. Gerçekten hani kent yapısı ve kentin sunduğu imkanlar anlamında kesinlikle kıyaslanamaz bile yani. Hele ki Muğla'nın kışlarını ya da hani mevsim olmayan, yani sezon olmayan zamanlarını düşündüğümüzde Yani gerçekten yan yana bile konulamaz ama tam o batı doğu dualizmi yani bildiğimiz ve tamamen onun üzerine kurulmuş şeyin burada da çok net gençlere de birebir sirayet etmiş olduğunu görüyoruz. Peki hani mobilizasyon meselesini düşündüğümüzde hani gençlik çalışması dünyada biliyorsunuz bunun üzerine kurulu. Yani göç alan ülkeler entegrasyonu bununla yapmaya çalışıyorlar. Yani insanları hem kendi yaşadıkları mahallelere, bölgelere hem de ülkeye entegre etmek. Onlarınmış gibi algılamalarını ve kendilerini onun bir parçası gibi algılamalarını sağlamak için bununla ilgili onlarca çalışma yapıyorlar. Hatta mobile youth work dediğimiz hani doğrudan mobil gençlik çalışması dediğimiz bir şey var dünyada. Bu ben bir binada otururum, ihtiyacı olan genç bana gelir değil, ben gider onu bulurum ve onunla tanışırım ve birlikte ne yapabileceğimize bakarıma dayanan bir şey. Tabii sizin yaptığınız da aslında biraz öyle bir şey. Yani gidip onlarla tanışıp orada görüşüp en önemlisi ki birazdan ona ayrıca gelmek istiyorum. Birbirleriyle buluşmalarını sağlayıp hani bir karşılaşma imkanı yarattınız. Bu bazen mümkün hani bazen de başka türlü hiç olmayacak bir imkan olabiliyor. Bir önce şeyi sormak istiyorum. Sonuçta Muğla'da bir üniversite var. Diyarbakır'da da bir üniversite var. Üniversitelerin özelliği bulundukları şehir dışından da hani başka şehirlerden de gençlerin oraya gelmelerini sağlaması. Siz bu etkiyi nasıl gözlediniz? Yani Diyarbakır'da tabii üniversite daha minör bir faktör. Yani başka birçok şey var çünkü. Ama hani belki Muğla'da daha önemli bir aktör diye düşünüyorum. Bu tamamen benim tahminim. Hani çok bir şeye dayanarak söyleyemiyorum ama hani bu anlamda üniversitelerin siz böyle bir tanışma alanı yarattığını söyleyebilir misiniz? Ya da odamı hiçbir işe yaramıyor. Yani odamı sizce böyle bir imkan yaratamıyor?
Ya tabii ki üniversite çok önemli. Çünkü üniversite çeşitli insanların hani bir araya gelebildiği kozmopolit bir alan. Yani üniversite aslında bunun için uğraşmıyor. Tabii. Yani daha fazla çok şey yapabilir. Ama sadece orada olduğu için çok şey yapıyor. Yani herkesin kabul ettiği bir şey var ki hani Muğla Üniversitesi Muğla'yı tamamen dönüştürdü. Ama Muğlalılar bundan memnun mu? Ekonomik olarak memnunlar. Yani çünkü para kazanıyorlar. Ama dışarıdan hani bu kadar farklı insanın gelmesinden ne kadar memnunlar? Hani o kadar belli değil. Yani şöyle bir şey var aslında. Yani gençler eğitim ve okumak arasındaki farkı hani çok açıkça ifade ediyorlar. Yani onlar üniversitede okuduklarından çok emin değiller. Üniversite hep herkesin yapmak zorunda olduğu bir şey. Belli bir statüye ulaşmak için, ailelerine yardım etmek için, iş bulmak için. Ama okumak çok daha kutsal, çok daha aslında arkadaş çevresiyle yapılan, insanın kendi çabasıyla yapılan başka bir şey. Ama şunu kesinlikle görüyoruz ki, yani mekan olarak hem Dicle Üniversitesi hem Muğla Üniversitesi sadece gençlerin kendi çabalarıyla çok önemli bir buluşma alanı. Yani özellikle gençlerin kendi yarattıkları networkler ve aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ki mesela burada TOG çok önemli bir rol oynuyor. Örneğin Muğla'da TOG projelerinde çalışan öğrenciler inanılmaz öğrenciler. Ve bu öğrencilerde de yani şaşırtıcı değil belki hani Kürt öğrenciler başı çekiyorlar. Gerçekten çok aktifler. Muğla merkezde her türlü etkinlikle uğraşıyorlar. Çeşitli bilinçlendirme çalışmaları yapıyorlar liselerde, kamusal alanda. Yani o açıdan tabii ki hani üniversite çok önemli ve gençler çok önemli. Yani eğitimli gençler, üniversiteli gençler hani kurumların bütün eksikliklerine rağmen kendi içinde bulundukları toplumu dönüştürmek için çaba içindeler. Ve yani bizim zaten hani görüşme yaptığımız birçok genç de böyle gençlerdi. Çok sofistike, hazır bir hayat hikayeleri olan, ne yaptığımızı çok iyi anlayan ve hani başı ortası sonu olan bir hikayeyi mikrofona anlatabilen bir şekilde hani hazır yani seslerini duyurmaya hazır gençler bunlar. Çok önemli bir potansiyel Türkiye için.
Bu peki bahsettiğiniz gençlerin bir kısmı yani toplum gönüllüleri içinde örgütlü olan ve onunla çalışmalar yapan gençler. Tabii aslında doğrudan az önce konuştuğumuz anlamda gençlik çalışması dediğimiz şeyin içinde olan, bunun parçası, aktörü, üreteni olan gençler. Onlarla ilgili biraz tabii tahmin edebiliyorum olanları. Peki böyle aidiyetleri olmayan, yani doğrudan çünkü şimdi hani bu tarz örgütlerde çalışan gençler ya da hani Kürt gençler başka nedenlerle de aynı zamanda bunları bir kere defalarca anlatmış, hani anlatmak durumunda kalmış, yani kendini bir şekilde anlatmak durumunda kalan ya da anlatmayı seçen, yani bazıları durumunda olmayabilir, daha böyle gençler oluyorlar. Peki hani doğrudan mesela sivil toplum çalışmalarında bulunmamış ya da böyle platformlarda çok kendisini ifade etmesi gerekmemiş gençlerle de mutlaka karşılaşmışsınızdır. Onlarla ilgili de peki benzer bir gözleminiz var mı? Yani onlara bir şey sorulduğunda kendilerini anlatmaları anlamında.
Ya burada tabii hani Diyarbakırlı ve Muğlalı gençler arasında çok açık bir fark var. Yani Diyarbakırlı gençler hani 4 yaşında bir çocuk da olsa biliyorsunuz yani müthiş bir sofistikasyon var. Yani öyle bir yaşanmış deneyim ve aktarılmış deneyim var ki bir de çok önemli bir politizasyon ve bir kolektif hafıza var ki aslında herkes aynı hikayeyi anlatıyor. Yani çok güçlü bir toplumsal hafıza var. O yüzden yani kendileri bizzat bir kurumun parçası veya bir network'ün parçası olsalar olmasalar da, yani dağda çoban da olsalar bu insanların evet yani yaşanmışlık, zaten o kelimeyi kullanıyorlar, yaşanmışlıkları var. Kendilerinin yaşanmışlıkları yoksa abilerinin, ablalarının yaşanmışlıkları var, annelerinin, babalarının, atalarının yaşanmışlıkları var, hikaye hazır. Muğla'da tabii bu çok daha farklı. Yani Muğla'daki gençler aslında hani tam bizim onlardan ne istediğimizi tam anlayamadılar. Çünkü gerçek anlamda onlar daha genç. Diyarbakırlılar genç değil aslında. Onlar çok yaşlı. Birkaç kuşağın ağırlığını omuzlarında hisseden çok olgun kişiler. Çok sofistike bir söylemleri var. Muğlalılar çok daha genç. Yani çok kısa bir hayat yaşamışlar. Geleceğe bakıyorlar. Daha çok kendi hayatlarıyla, kendi ekonomik çabalarıyla meşguller. Annelerinden, babalarından beklentileri var. O açıdan hani daha gençlik kültürü diyebileceğimiz daha şey, klasik bir genç hayatı yaşıyorlar. O yüzden hani Muğla ile Diyarbakır aslında karşılaştırması çok zor o açıdan. Burada belki hani Muğla'da farklı olan kesim yine hani Muğlalı olup ama hani eğitim yoluyla veya hani bir şekilde okul, oturdukları mahalle yoluyla Güneydoğulu gençlerle kaynaşmış veya işte okudukları kitaplardan dolayı ve onlarla birlikte çalışan böyle çok enteresan tabii gençler de var. Ama çoğunluk için bu çok fazla geçerli değil.
Peki o zaman belki şey, yani şu soruya biraz daha uygun. Ben aslında şeyi sormak istiyordum az önce. Bu Diyarbakır'daki gençlerle ilgili anlattığınız şeyler tam da sizin peşinde olduğunuz şey. Yani şu anlamda gençler hani kendi yaşamadıkları şeyi nasıl içselleştiriyorlar ve bununla ilgili nasıl bir hayat tahayyülü kuruyorlar. Ve tabii onu kurduğunuz zaman da artık hep ona inanarak ve onu üreterek hani hayata devam ediyorsunuz. Muğla için tabii daha steril bir ortam bu anlamda elbette. Hani Diyarbakır'daki gençlerin içinde bulunduğu ortamla kıyasladığımızda. Bu anlamda baktığınız zaman Muğla'nın daha iyi bir örnek olduğunu düşündüğüm için. Çünkü Diyarbakır'ın özel bir durumu var. Hani orada zaten başka türlü kalmanız çok zor. Gerçekten direnme, yani gerçekten her anlamda kendinizi kapatmanız gerekir. Yani başka türlü kalabilmeniz için. Ya da oradan çıkıp gitmeniz gerekir. Hani Muğla'daki gençler açısından biraz az önce bahsettiğiniz ama Kürtler, Kürt meselesi, Türkiye'nin doğusunda yaşayan insanlar, tırnak içinde bu terör dediğimiz şey, yani tüm bunların algısı, çünkü kendilerinin doğrudan bir deneyimi de yok. Yani Muğla'da örneğin terörist bir saldırı da olmadı tırnak içinde. Yani bir yakınını da kaybetmemiş birinden bahsediyorum. Yani doğrudan bir travma yaşamamış. Sadece bu ülkede Muğla gibi bir kentte yaşayan, işte bildiğimiz bir hayat yaşamış ve derin bir travması olmayan bir genç olarak düşündüğümüzde onlar mesela bu öğretilen, hani büyük söylemin ne kadar parçası, yani ne gözlediniz siz bu anlamda?
Ya aslında bu gerçekten ilginç. Çünkü şöyle bir çelişki var. söylem olarak, genel söylem olarak diyelim okulda verilen veya ana akım medyada verilen söyleme karşı bir söylem yok. Hı hı. Bu genelde var, yani genel olarak bu söylem kabul ediliyor, sorgulanmıyor. Ama biraz daha bu işin, yani bu işi biraz daha kazıdığınızda, bu işin biraz daha arkeolojisini yaptığınızda aslında görüyorsunuz ki Muğla'lı gençler için önemli olan yerel olan, yani yerel gündelik yaşam. Yani onlar için gerçekten Güneydoğu tahayyül edebilecekleri bir yer değil. Onun için bir takım genellemeler var, bir takım tabii ki ırkçı söylemler de var onlarla ilgili, ötekiyle ilgili. Ama günlük yaşamları için bu çok çok fazla önemli değil. Yani onlar için bir köylü olmak, şu köylü veya bu köylü olmak veya mesela şive farkları o kadar büyük ki Muğla'nın kendi içerisinde. Köyler arasında o kadar büyük farklar var ki, yani meseleleri aslında çok çok daha yerel. Ancak bir şekilde ya askere giderlerse, hı hı, ve direkt bir orada Güneydoğu'da yaşama bir deneyim söz konusu olursa bununla ilgili bir takım hikayeler çıkıyor. Diğer enteresan bu olayın önemli olmasının ortaya çıktığı diğer nokta ise ekonomik rekabet. Hmm. Bu da çok önemli. Yani aynı Almanya'da Almanlarla Türkiyeliler arasındaki rekabet söylemi gibi bir şekilde hani dışarıdan insanlar geldiler, hani bizim mekanımızı işgal ettiler ve bizimle rekabet ediyorlar. Bu çeşit bir ekonomik rekabet söylemini zaman zaman hani bir ırkçı söylemle bir arada görebiliyoruz. Ama terör veya savaşla ilgili direkt çok fazla konuşma yok. Çünkü aslında onları gerçekten etkilemiyor. Yaşamıyorlar bunu.
Dolayısıyla belki şey demek mümkün o zaman. Yani biraz kent olarak hani Muğla'da tabii tamamına dair bir şey söylememiz çok zor ama hani sizin deneyimleriniz üzerinden bildiğimiz normalde her göç alan yerde verilen türde çeşitli refleksler var. Yani işte mültecilere karşı genel tavrın da ilk sebebi budur ya, böyle bunlar şimdi gelecekler, burada iş gücü olacaklar, bizim çocuklarımız işsiz kalacak vesaire gibi. Onun bir benzerini görüyoruz. Yani yine bir tür, yani bu tabii milliyetçiliği besleyen bir şey ama altında yatan, yani tehdit olarak algılamanın altında yatan şey daha bir kimlikselden ziyade ekonomik kaygılar. Ama tabii o sonra bir kimliğin parçasına dönüşüyor elbette. Dolayısıyla çok naif bir şey olduğunu söylemek zor elbette onun da. Çünkü ben yani bunu çok şeyde bağlayamıyorum. Yani çok sınırlı işte orada iş imkanları, tabii başkaları gelince yani o kadar naif bir şey değil. Yani sanki kaynak ne kadar çok olursa olsun, orada 500 bin kişilik fabrika da olsa ve nüfus 300 bin kişi de olsa sonradan gelen 200 bin kişi buna maruz kalacak gibi. Yani bu aslında Almanya'daki de bunun bir örneği. Yani sanki aksi halde zaten o kadar çok işçi olmadığı için bu insanlar çağrıldı. Ama sonra o bambaşka bir tartışmaya dönüştü. Peki belki bir de işin şey kısmına birazcık gelmekte fayda var. Bu karşılaşmalar kısmına. Yani serginin ismi tahayyül ve karşılaşmalar arasındaydı. Bence çok anlamlı. Yani projeyi hani biraz yöntemini bildiğim için bir de benim kafamda direkt tabii bir yere oturdu. Hani oturmayan birinin de sergiye gittiğinde oturuyor yani. Hani sergiyi görünce ne kastedildiği ya da hani biraz projeye hani web sitesinden baktığımızda ne kastedildiği oturuyor. Ama dediğim gibi siz gidip Muğla'daki ve Diyarbakır'daki bir takım gençlerle görüşmediniz sadece. Bir de onlarla sonra başka çalışmalar yaptınız. Dolayısıyla bu işin hani tahayyülünden biraz bahsettik. Yani birbirini hiç tanımayan gençlerin birbirleri hakkındaki tahayyülleri nasıl oluşmuş biraz bahsettik. Peki karşılaşmalar nasıldı?
Evet ya, proje zaten Diyarbakırlı ve Muğla'lı gençleri biraz bir araya getirmek üzerine de kuruldu. Bunun için projeye ilk başladığımızda Dicle Üniversitesi'nden ve Muğla Üniversitesi'nden onar genci İstanbul'a getirdik. Ve onlarla hem sözlü tarihi hem projeyi tartıştık. Ve bunu videoya çektik. Ve aslında bu karşılaşma bize araştırma için çok güzel ipuçları verdi. Çünkü aslında iki grupta neden birlikte olduklarını sorguladılar. Farklı nedenlerden dolayı. Örneğin Diyarbakırlılar dediler, bizim çok önemli kendimize özgü sorunlarımız var. Hani Muğlalıların ne sorunu var ki? Hı hı. Bunun üzerine de Muğlalılar dediler, siz Muğla'yı tanıyor musunuz? Örneğin Muğla'nın bir dağ köyündeki bir ailenin ekonomik sorunları belki hani Diyarbakırlı bir kişinin ekonomik sorunları kadar hani kötü olabilir. Böyle aralarında hararetli tartışmalar oldu ve hani oradan itibaren zaten hani şunu gördük. Hani çok fazla birbirlerini tanımıyor bu kişiler. Kürt gençleri için kendi aidiyetleri, kendi meseleleri hani en önemli mesele ve şu anda hani ondan başka bir şeyi görmeleri çok zor. Yani etnisite meselesi, politik sorunlar. Muğla'da ise aslında mesele daha çok ekonomik. Yani daha iyi bir yaşam için savaşmak, daha çok anneden babadan daha iyi bir hayat tarzı, tarım toplumundan çıkmak, hayvancılıktan çıkmak, eğitim, daha iyi bir yaşam. Yani aslında çok farklı şeyler peşinde koşuyorlar. Ve hani proje süresince de bu gençlerin mümkün olduğu kadar hani birbirlerini tanımaları, birbirleriyle görüşme yapmaları, hatta işte diyelim sergiye gelmeleri, sergide aynı mekanda kendi videolarını birbirine konuşurken izlemeleri, hani bunlar hep bizim için bir deneydi. Hani bakalım ne olacak? Bununla karşılaştıkları vakit hani ne diyecekler? Yani Türkiye'nin aslında batısıyla doğusunu aynı mekanda, işte kitapta olsun, sergide olsun, web sitesinde olsun hani birbirine konuşturmak ve ondan sonra da bu konuşanları dinlemek tekrar. Ve aslında yapmak istediğim şeylerden bir tanesi de hani proje bittiğinde bütün bu görüştüğümüz gençlerden de tekrar geri bildirim almak. Peki ne düşündüler? Bu proje onlara hani onları ne kadar değiştirdi? Birbirlerine yönelik bakış açıları ne kadar değişti? Ama yani şunu tabii ki demek, tekrar demek gerekiyor. Diyarbakırlı gençlerin yine de Türkiye'nin batısına yönelik birebir deneyimleri ve karşılaşmaları çok daha fazla. Yani evet tabii onların da bir hani öteki algısı var, diyelim bir Türk algısı var, bir genel algısı var veya dışlandıklarını, hani ırkçı davranışlar olduğunu söylüyorlar. Ama deneyimleri çok çok daha fazla. Muğlalıların ise hani deneyimleri çok daha az, onlar daha çok hakikaten tahayyül veya algı sınırında kalıyorlar ve eksik olan zaten sanıyorum bu. Hani Muğlalıların hani daha fazla karşılaşmaları bizim ümidimiz. Bu sergi de zaten aslında hani bu karşılaşmayı hani mümkün kılmak için yapıyoruz.
Galiba şey çok önemli bu. Hani sürekli konuşuluyor. Biraz Türkiye'de de çeşitli düzeylerde fark edildi. Yani bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanlığı'nın bile onunla ilgili projesi oldu. Bu tanışma meselesi. Çeşitli şekillerde yani sadece gençlik çalışmasında kullanılan değil, her türlü işte çatışma çözümleme, polarize olmuş çeşitli gruplarla ilgili yapılan çalışmalar vesaire. Yani bunun hani sadece siyasi müzakereyle varılacak kağıt üstündeki sonuçlarla çözülebilecek bir şey olmadığı aslında dünyada da anlaşılmış durumda. Türkiye'de bile bence hani bir 10 yıl öncesine göre baktığımızda bayağı bir yani tartışılır duruma gelmiş durumda. Bu şu açıdan da anlamlı. Yani siz hakkında konuştuğunuz insanla, hakkında konuştuğunuz grupla bir şekilde bir araya gelmezseniz zaten sizin gibi olduğunu ve sizin aslında çok da farklı olmadığınızı tabii ki bilemiyorsunuz. Çünkü size sürekli onunla ilgili kodlar yükleniyor. Yani bu hani Hrant'ın katledilmesi olayında o hani ayakkabısının delik olması meselesinin insanlarda yarattığı şey de o da benim gibi bir insan. Ayakkabı giyiyor ve o deliniyor filan. Su oluyor yani. Nasıl yani? Halbuki onun kafasında Ermenilerle ilgili o kadar çok şey var ki onların bir insan olabileceği ve o insanın da bir ayakkabı giyebileceği fikri yerleşmiyor. Yani ben o zaman da hani hep şeyi düşündüm. Yani o çok temel bir mesajdı. İnsan, yani karşındaki ondan bahsettiğin, nefret ettiğini söylediğin, düşman olduğunu söylediğin bir insan. Hiç tanımıyorsun, çocukları var falan. Onun da yani senin gibi aslında. Bu yüzden ben hani sizin yaptığınız için sanırım bu karşılaşmalar kısmını çok önemsedim. Yani dediğim gibi bu başka şekillerde kullanılıyor. Bir diğer ikinci bir şey daha var bence burada çok önemli olan, o da şu. Hani bu akademik çalışmalardaki en önemli sorunsal bilgiyi alması, götürüp onu başka bir dile çevirmesi, o dilin daha teknik olması, akademik olarak konuşulması ve o bilginin kendisinden sağlandığı kişinin bunların hiç haberi olmaması. Nereye kullanıldı, hangi bağlamda kullanıldı, acaba onu mu kastetti, neresi kesildi, bunları hiçbir zaman öğrenemiyor. Ve hatta dönüştürmüyor da, yani o bilgi akademik ortamlarda tartışılıyor ama dönüp işçiler diyelim ki, işçi hakları ya da kadın hakları, dönüp onu dönüştürmüyor. Şimdi sizin yaptığınız iş tam buna cevap veren bir iş. Böyle de yapılabilir bu iş. Yani sözlü tarih çalışması yapılır, sonra bu insanlara geri dönülür, onlarla konuşulur. Hatta onlardan alınan şey getirip sunulduğunda yine onlar orada olur ve hala geri bildirimlerini vermeye devam ederler. Yani ben bu açıdan da iyi bir örnek, yani bir tür iyi örnek olduğunu düşünüyorum aslında. Dolayısıyla bu işi tamamen bir tür, yani sivil toplum projesi olarak görmüyorum. Bu aynı zamanda akademik bir yanı olan bir iş ve bayağı da bence örnek olarak göstermek gereken bir iş. Yani çünkü artık çok net, insanlar kendileriyle görüşmeye gelen akademisyenlerden kaçıyorlar. Haklı olarak, zaten bir daha haber almayacağım. Yani ben ondan ne işe yaradığını da bilmiyorum, ne gerek var diye. Bu anlamda siz ne gibi tepkiler aldınız? Yani gençlerin kapısını çünkü defalarca çaldınız, bir daha çaldınız ve aslında onları bir grubun içine çekmiş, bir şeyin parçası yapmış oldunuz. Bu anlamda nasıl da o aldığınız tepkiler, yani başka kesimleri merak ediyorum ama sergiden ve hani çıkan ürünlerden, yani kendi verdiği inputlarının hani kullanıldığı ürünlere dair onların tepkileri nasıldı?
Ya çok pozitifti. Yani bir kere şunu söyleyeyim, yani biz gidip insanlarla hani görüşme yapıp yani ortadan kaybolmadık. Zaten hani biz hem Diyarbakır'da hem Muğla'da o kadar çok yaşadık ki bu görüştüğümüz gençlerin ailelerinin bir parçası olduk. Yani komün bir hayat yaşadık zaten ekip olarak ve hani ekibin çoğu zaten 20'li yaşlarında olduğu için gençlerle aynı yaştaydı görüşme yapan kişilerin çoğu. Yani takıldık yani hani gerçek anlamıyla onlarla. Hiçbir şekilde hani formal bir soru cevap biçiminden çok hani tamamen hani onların ne isterlerse anlatabilecekleri güvenli bir ortam yaratmaktı bizim yaptığımız şey. Yani bir şekilde hani mikrofonu onlara verdik ve hani biz orada sadece sessizce kaldık ve dinledik.
Diyarbakır'dan duydum bunu. Yani Diyarbakır'da sizin bayağı orada evlerde takıldığınızı, gidip işte gençlerle böyle saatlerce zaman geçirdiğinizi, işte memleketi kurtardığınızı, efendim işte aşk meselelerini, sorunlarını konuştuğunuzu duydum. Yani doğrudan duydum. Dolayısıyla herhalde o samimiyet, yani bizim sergide ve web sitesinde gençlerin kendini ifade ederken onlarda gördüğümüz samimiyet bundan kaynaklanıyor. Yani tam dediğiniz gibi gözlerine bir şey tutulmuş, kamera tutulmuş, ışık ve önüne bir mikrofon. Anlat bakalım, sen nasıl görüyorsun Muğla'daki arkadaşlarını diye didaktik ve üstten bir şekilde sorulmadığı çok belli. O bu projeye doğrudan katılmamış bizim gibi sonradan izleyenlerle kurulan ilişki açısından da elbette çok önemli. Dolayısıyla yani rahatlıkla bir izleyici olarak söyleyebilirim, bize geçiyor. Yani sizin orada kurduğunuz ilişki o zaman orada bulunmayanlara ve şu anda ürünleri izleyenlere geçiyor.
Bizim için tabii sergide görüşme yaptığımız gençleri görmek herhalde en büyük mükafattı. Çok büyük bir heyecandı bizim için. Geldiler, tabii ki bizim evlerimizde kaldılar. Çünkü daha evvel biz onların evlerinde kalmıştık. Ondan sonra birlikte sergiye geldik. Kendi videolarını gördüler. Kendi söylediklerini gördüler. Aslında çok bizim için gırgır ve komikti. Çünkü herkesin etik nedenlerden dolayı ismini değiştirdiğimiz için onlar sergide koşturarak kendilerini bulmaya çalışıyorlardı. Hani bu şekil bir oyun oynadık. Çok ilginç bir tartışma yaşadık yani sergiyle ilgili, hem Muğlalılarla hem Diyarbakırlılarla. Yani hep söyledikleri şeydi, yani karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz. Çünkü aslında bütün bu proje bir deney. Yani böyle bir şey daha önce yapılmamış olduğu için. Yani sözlü tarihi sanatçılarla, bir küratörle ve tasarımcılarla, fotoğrafçılarla birlikte bir ürün olarak ortaya çıkarmak. Yani bu hepimiz için, bu disiplinler arası bir ekip için aslında bir deneydi. Ve bu gençler de aslında kendi yaptıkları bu gündelik sohbetlerin nasıl bir şekle dönüşeceği hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Çünkü ne yazık ki Türkiye'de sözlü tarih o kadar yeni ki bir örnek yok. Ve hani yine ne yazık ki hani eğitim sistemimiz olsun, hani bütün bu bürokratik kurumsal çalışma biçimlerimiz bize bu şekilde kendimizi rahatlıkla gündelik hayatta ifade etme biçimine izin vermiyor. Kamusal alanla özel alan arasında çok ciddi bir kopukluk var. İnsanlarda çok büyük bir sessizleştirme ve korku var. Ve gençler birdenbire hani kendi gündelik deyimlerinin hem de birçoğunun hani Kürtçe olarak hani karşılarında görünce çok mutluluk duydular, çok şaşırdılar, güldüler. Yani bizim için en önemli şey gülmek. Hı hı. Çünkü aslında hani bütün bu yaşanan, Türkiye'de yaşanan trajedilerle hani belki insanların başa çıkma yöntemlerinden en önemlisi gülmek. Bunu çok söylüyorlar. Yani özellikle anlatılamayan hikayeler bir şekilde bir fıkralar, hümör veya işte sessizleştirme veya beden diliyle veya duyularla diyelim ses hafızası veya hatırlanan bazı fotoğrafik imajlarla anlatılıyor. Bunun için bizim için hani o gülebilme yani o önemsenme, önemli değilmiş gibi görülen şeylerin birileri tarafından hani önemsenip hani duvarlara konulabilmesi, kamusal alanda olunabilmesi ve paylaşılabilmesi hani onları sanıyorum mutlu etti, şaşırttı. Böyle bir deney aslında bizim için bütün bu mesele.
Peki medyada da oldukça yer aldı aslında sizin serginiz, serginin haberi daha doğrusu ve projenin haberi. Yani mutlaka sergi hala devam ediyor. Sonunda duyurusunu da yapacağız. Hani ne zamana kadar, nereden görülebilir vesaire. O anlamda ne gibi tepkiler aldınız? Yani daha hani oraya biraz daha siyaseten bakan ya da işte biraz daha bu işlerle ilgilenen ya da ilk defa diyor. Hani çok fark etmez ama sergiye gelenlerden ya da hani sizinle ilgili bu haberleri görenlerden aldığınız enteresan tepkiler oldu mu?
Evet, sergiye gelen birçok tanımadığımız genç, birçok Kürt genci, hatta bugün de bir genç aynı şekilde bu yazıları gördükten sonra, yazılara baktıktan sonra, yani başka gençlerin anlatılarına baktıktan sonra onlar da çok şaşırdılar, hatta güldüler ve sonra gelip hani dediler ki yani bunlar hep bizim yaşadığımız şeyler, çok çok tanıdık şeyler, yani kalbimize çok yakın. Nasıl böyle bir şey, yani hani inanamadılar aslında, çok yakın hissettiklerini söylediler, hani mutlu olduklarını söylediler. Diğer başka kişiler de bu sosyal bilim ve sanatın buluşmasını çok ilginç buldular. Çünkü gerçekten hani bizim için bu büyük bir deneyimdi. Yani Aslı Altay, Can Altay tasarımı yaptı, Önder Özengi küratörümüz, Sibel Maksudyan fotoğraf video çalışmalarını yaptı. Bir de bayağı bir büyük sözlü tarih ekibimiz vardı. Yani bizler için de gerçekten yani sanatla sosyal bilimi birbirine konuşturmak çok güzel bir ilkti, deneyimdi. Bunu kitapta olsun, sergide olsun, web sitesinde olsun nasıl yapacağız? Bu açıdan hani hem sanatçılardan, hem tasarımcılardan, hem sosyal bilimcilerden ilginç geri bildirimler aldık. Yani birçok kişiyi sanıyorum hani yeni sorular sormaya yöneltti, düşünmeye sevk etti ve birçok kişi bana şey dedi, özellikle sosyal bilim alanında, ya bizim görsel hani daha çok çalışmamız lazım, hani multimedya gerçekten hani çok ilginç bir alan, yeterince kullanmıyoruz. Sanatçılar da hani sosyal bilimcilerle hani çok az çalışıyoruz, çok ayrı dünyalarda yaşıyoruz dediler. Yani bu güzeldi ve biz tabii ekip olarak müthiş zevk aldık birlikte çalışmaktan.
O ama ya bence işe yansıyor. Yani bence şey çok önemli. Eğer ekibin içinde bir huzur varsa ve birlikte iyi çalışılmışsa o zaten işte de bir harmoni şeklinde kendini gösteriyor. Yani ben onun çok etkilediğini düşünüyorum, yapılan işin kalitesini vesaire. Siz bir de hani en başından hani biraz ekipteki bazı arkadaşları tanıma şansım da oldu. En başından herkes neyin peşinde olduğunun farkında olan, hani buradan hani ne çıkacağını bilmeyen ama nasıl, hani nasıl bir bakışla yola çıkılacağının farkında olan ve bunu seçmiş, hani bunu kabul etmiş arkadaşlardı. Dolayısıyla yapılan işte Aslında buna yakıştı bu anlamda. Sergiyi şimdi biraz programın sonuna gidiyoruz. Bu gerçekten anlatmakla bitmeyecek bir konu. Size yani projenin detaylarını görebilmeniz için ki orada burada kendilerinden bahsettiğimiz gençlerle ilgili videolar da göreceksiniz. Kayıtlar da göreceksiniz. Başka detaylar da göreceksiniz. www.gençleranlatıyor.org bu web sitesi ayrıca çok iyi bir tasarım. Yani onu da Aslı Can Altay.
Aslı Altay. Evet, Aslı Altay.
Web sitesi yani incelediğiniz zaman renkler, sunum, kolaylık vesaire anlamında benim hani son zamanda gördüğüm en keyifli web sitelerinden biri. Ne yazılar sizi rahatsız oluyor, ne videolara boğuluyorsunuz. Güzel de bir tematik ayrım yapılmış bu anlamda. Dolayısıyla zaman zaman hani bir defa da açıp hepsine bakıp çıkılabilecek bir web sitesi değil. O yüzden böyle zaman zaman hani girip zaten şöyle oluyorsunuz yani takip etmiş biri olarak söyleyeyim. Ya şurada şu kalmıştı ben bir yayın da bir de ona da bakayım. Şurada acaba ne demişler o başlığa bakamadım falan diye böyle tekrar tekrar girmek istediğiniz bir yer oluyor. Çünkü özellikle hani bu ülkede doğmuş büyümüş insanlar kendilerinden çok fazla şey buluyorlar oradaki gençlerin söyledikleri şeylerde. Yaptıkları göndermelerde. Herhalde birçok program yapılabilir onlardan. Yani oradaki her web sitesindeki her temayla ilgili bence ayrı ayrı program yapılabilir. Onun dışında sanırım bir kitap olacak. Bir de şu an sergi nerede? Hani nasıl ulaşabiliriz? O ikisini bir söyleyebilirseniz.
Tabii Galata Kulesi'ne çok yakın Şair Ziya Paşa Sokağı 13 numara Hamursuz Fırını'nda Aralık 29'a kadar devam ediyor. Artı 26 Aralık'ta saat 18.30'da çok güzel bir etkinliğimiz var. Diyarbakırlı ve Muğlalı gençlerin de katılımıyla bir panel yapacağız ve bütün proje ekibi orada olacak.
Bu da Hamursuz'da değil mi?
Hamursuz'da, yine Hamursuz'da. Hı hı. Onun dışında proje kitabımız da Ocak'ta çıkacak.
Hı hı. Kitaba web sitesinden yani PDF ya da dijital olarak ulaşılabiliyor olacak mı yoksa kitap evlerinde mi bulunabilecek?
Kitap evlerinde bulunacak. Yayıncı izin verirse tabii. Hı hı. PDF'i koyacağız.
Yok, eğer yayınlanacaksa biraz zor bir ihtimal bence. O yüzden sordum ama tamam yani kitap evlerinde bulabileceksek o da iyi bir dağıtım. Yani ben şey açısından önemsiyorum galiba. Tamam kitabın satılıyor olması bir handikap ama aksi halde de Sinop'taki yayın evine giremiyorsunuz kitap evine yani ve o zaman da sizin tanıdıklarınızın dışında çok fazla yayamıyorsunuz kitabı. O açıdan da yayın evlerinin bu dağıtma fonksiyonunu önemsiyorum kendi adıma. Bugün sevgili Leyla Nezli konuğumuzdu. Onunla tahayyül ve karşılaşmaları konuştuk. Tahayyül ve karşılaşmalar arasında sergisi tahayyül ve karşılaşmadan gündelik hayatta hani kullandığımız anlamları dışında başka anlamlarla da bahsedebilmemizi sağlıyor aslında. Sergiye gitmenizi mutlaka öneririm. İzleme şansı bulmuş biri olarak. Gayet de merkezi bir yerde. Hani bir hafta sonu, bir cuma oralardan geçerken uğranabilecek bir yerde. Çok iyi bir iş olmuş. Ellerinize sağlık gerçekten.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Onun dışında ayrıca da konuğumuz olduğunuz için de çok teşekkür ediyoruz.
Burada olmak çok güzel. Ben de çok keyif aldım bu sohbetten.
Evet, Leyla Nezli ile birlikteydik. Hikayenin kadın halinden herkese iyi bir akşam diliyoruz.
Hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem ve Özlem.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41